Evet bugün
Eski çocuğum.
Charles Jackson vaaz veriyor olacak. Tuğrul çevirisini yapacak. Ben de buradan kayda geçiyorum. Evet Cenk okuyabilirsin Rut 4'ü.
Burada Boğaz kent kapısına gidip oturdu. Sözünü ettiği yakın akraba oradan geçerken ona arkadaş gel şuraya otur diye seslendi. Adam da varıp Boğaz'ın yanına oturdu. Sonra Boğaz kentin ileri gelenlerinden 10 adam topladı. Onlara siz de gelin oturun dedi. Adamlar da oturdular. Boğaz yakın akrabadan olan adama şöyle dedi. Moğol topraklarından dönmüş olan Naomi akrabamız Eli Melek'in tarlasını satıyor. Ben de burada oturanların ve halkın ileri gelenlerin önünde bunu satın alman için durumu sana açayım dedim. Yakın akrabalık görevini yapmak istiyorsan yap. Ama sen akrabalık görevini yerine getirmeyeceksen söyle de bileyim. Çünkü bu görevi yapmak önce sana düşer. Senden sonra ben gelirim. Adam yakın akrabalık görevini ben yaparım diye karşılık verdi. Bunun üzerine Boğaz yalnız tarlayı Naomi'den satın aldığın gün ölen Mahlon'un adının bıraktığı mirasla sürmesi için dul eşi Moğol Rut'u da almalısın dedi. Adam bu durumda yakın akrabalık görevini yapamam. Yaparsam kendi mirasımı tehlikeye atmış olurum dedi. Bana düşen akrabalık görevini sen yüklen. Çünkü ben yapamam. Eskiden İsrail'de akrabalık görevinin yerine getirildiğini ve büyük alım satımın onaylandığını göstermek için taraflardan biri çarığını çıkarıp ötekine verirdi. Alışverişi yasallaştırmanın yolu buydu. Bu nedenle yakın akrabadan olan adam senken kendin satın al diyerek çarığını çıkarıp Boğaz'a verdi. Boğaz ileri gelenlere ve bütün halka Eli Melek'in Kilyon ile Mahlon'un bütün mülkünü Naomi'den satın aldığıma bugün siz tanık oldunuz dedi. Mahlon'un dul karısı Moğol Rut'u da kendime eş olarak alıyorum. Öyle ki ölen Mahlon'un adı bıraktığı mirasla birlikte sürsün. Kardeşlerinin arasında ve yaşadığı kentten adı silinmesin. Bugün siz buna tanık oldunuz. Kent kapısında bulunan bütün halk ve ileri gelenler, evet biz tanığız dediler. Rab senin evine gelen kadını, İsrail soyunun o iki ana direğine, Rahel ve Lea'ya benzer kılsın. Efrat boyunda varlıklı, Beytlehem'de ünlü olasın. Rabbin bu genç kadından sana verecek çocuklarla senin soyun, Tamar'ın Yahuda'ya doğurduğu Peres'in soyu gibi olsun. Böylece Boğaz, Rut'u kendine eş olarak aldı ve onunla birleşti. Rabbin kutsamasıyla gebe kalan Rut bir oğul doğurdu. O zaman kadınlar Noam'e bugün seni yakın akrabasız bırakmış olan bırakmamış olan Rabbe övgüler olsun. Doğan çocuğun ünü İsrail'e yayılsın dediler. O seni yaşama döndürecek, yaşlılığında doyuracak. Çünkü onu seni seven ve senin için yedi oğuldan bile değerli olan gelinin doğurdu. Noam'i çocuğu alıp bağrına bastı ve ona dadılık yaptı. Komşu kadınlar Naomi'nin bir oğlu oldu diyerek çocuğa ad koydular. Ona Ovet adını verdiler. Ovet İshay'ın babası, İshay ise Davut'un babasıdır. Peres'in soyu şöyledir. Peres Hesron'un babası, Hesron Ram'ın babası, Ram Aminadab'ın babası. Aminadab Nahşon'un babası, Nahşon Salmon'un babası, Salmon Boğaz'ın babası, Boğaz Ovet'in babası, Ovet İshay'ın babası, İshay da Davut'un babasıdır. Amin.
Can we pray? Let's pray together.
Hep birlikte dua edelim.
Our Father in heaven.
Göklerdeki babamız.
We thank you for your word.
Sözün için sana minnettarız.
We thank you for your faithfulness.
Sadakatin için sana minnettarız.
We thank you that your faithfulness in your word.
Kelamında olan sadakatinin
reveals to us the love of Jesus Christ.
Bizlere İsa Mesih'in sevgisini yansıttığı için sana teşekkür ediyoruz.
We ask now for the power of your Holy Spirit.
Şimdi kutsal ruhunun gücü için sana yalvarıyoruz.
Come down upon us, O Lord.
Bizim üzerimize gel ya Rab.
Teach us from your word.
Kelamından bize öğret.
And lead us to Jesus Christ.
Ve bizleri İsa Mesih'e yönlendir.
In whose name we pray.
Onun adında dua ediyoruz.
Amen.
Amin.
Thank you again for having me here.
Yeniden teşekkür ediyorum beni burada kabul ettiğiniz için.
I'm happy to see some of the same faces I saw last night.
Geçen akşam gördüğüm yüzlerin aynısını görmekten dolayı mutluyum.
Your pastor told me that he had been moving you through the book of Ruth.
Pastörünüz bana Rut kitabı üzerinden devam ettiğinizi söyledi.
I love the book of Ruth.
Ben de Rut kitabını çok seviyorum.
I think it's one of the best stories in the whole Bible.
Bence kutsal kitaptaki en iyi hikayelerden bir tanesidir.
So I want to draw your attention to the last few verses of the book of Ruth.
Bu nedenle dikkatinizi Rut kitabının son birkaç ayetine çekmek istiyorum.
In some ways it's an odd way to conclude or to end the story.
Aslında okuyacağımız şey bir hikayeyi bitirmek için pek de alışık bir durum değildir.
Because it ends with a genealogy.
Çünkü sonu soy ağacıyla bitiyor.
It begins to speak of the generations of Perez.
Perez'in soy ağacından başlar.
And it ends with Jesse who fathered our King David.
Ve Kral Davut'un babasıyla biter.
So the reason it ends with a genealogy is interesting.
Soy ağacıyla bitmesi aslında ilginçtir.
As a genealogy it means that it links this story.
Soy ağacıyla bitmesi aslında bu hikayeyi
to previous generations.
Geçmiş çağlara bağlar.
And it also connects the story to future generations.
Ve aynı zamanda geleceğe de bağlar.
The book of Ruth ends with a genealogy to link it together with the whole story of the Bible.
Rut kitabı soy ağacını kutsal kitabın bütün hikayesine bağlamak için kullanır.
One scholar says,
uzmanlardan biri şöyle demiştir.
This short genealogy,
bu kısa soy ağacı,
advances the story from a long, long time ago.
Çok çok geçmişte olmuş bir olayı
to very recently,
günümüze kadar getirir.
And for us,
ve bizler için
the story links us directly to our story in Jesus Christ.
Ve bu soy ağacı bizi direkt olarak İsa Mesih'e bağlar.
It's common for the Bible to speak about genealogies.
Kutsal kitapta soy ağaçlarından sık sık bahsedilir.
But what is a genealogy?
Peki nedir soy ağacı?
A genealogy is usually a story of the family history, a list of names in our history.
Soy ağacı ailenin hikayesidir aslında, ailenin tarihidir aslında.
So I want to speak of genealogies in two ways.
Soy ağaçlarından iki yönden iki şekilde bahsetmek istiyorum.
First, the common way genealogies work in our lives.
Birincisi, soy ağaçlarının hayatımızdaki etkisidir.
And second, the way the Bible's genealogies link us to Jesus Christ.
İkincisi de kutsal kitabın bizi soy ağaçları vasıtasıyla İsa Mesih'e bağlamasıdır.
In some ways they're exactly the same.
Genel olarak neredeyse aynılar.
But as we see from the Ruth book of Ruth, they're very very different.
Ancak Rut kitabında gördüğümüz üzere de çok farklıdırlar.
A genealogy is a list of the people in our ancestry or our history.
Soy ağaçları bizim tarihimizdeki insanların isimleridir.
Humanly speaking,
insan diliyle, dünyevi dille konuşacak olursak,
genealogies can be dangerous things.
Soy ağaçları çok tehlikeli bir şey olabilir.
We all want to go back in our genealogies.
Hepimiz soy ağacımızı merak ederiz.
And we want to trace our family history to someone who's great.
Ve soy ağacımızı çok önemli kişilere bağlamayı çok severiz.
When I was young, I remember the stories on my grandmother's side.
Ben gençken büyük annemin soy ağacını araştırmıştım.
That we could trace our family history all the way back to Amsterdam and to a duke and royalty in Amsterdam.
Ve soy ağacımızı Amsterdam'daki düklere kadar çekebilirdik.
When you can trace your history back to someone great.
Soy ağacımızı çok önemli bir kişiye kadar ilerletebilirsek eğer, geriletebilirsek daha doğrusu.
It also makes you feel great.
Bu sizi de iyi hissettirir.
Because somehow you're connected to that greatness.
Çünkü bir şekilde o yüceliğe, o büyüklükle bağlantınız olur.
But genealogies also include or link us to bad people.
Ancak soy ağaçlar aynı zamanda kötü insanlara da bizi bağlar.
And we're not in control of our genealogies.
Ve soy ağaçlarımızı kontrol edemiyoruz.
I remember when I first married my wife.
Hatırlıyorum eşimle ilk evlendiğim zamanlar.
I used to joke with her a lot about her family history.
Onun aile tarihiyle ilgili onunla çok şaka yapardım.
When her family got together, they always talked about being Irish.
Onun ailesi bir araya geldiğinde İrlandalı olduklarıyla ilgili konuşurlardı.
And for me they had two strikes against them.
Ve ben iki şekilde saldırırdım onlara.
They were Irish.
Onlar İrlandalıydı.
And they were Roman Catholic.
Ve Roma Katoliklerdi.
So I was joked with her about her family history.
Ve böylece onun aile tarihiyle ilgili ona şakalar yapardım.
And whenever the children would do something wrong,
ve çocuklar yanlış bir şey yaptıkları zaman,
I would often joke and say that's from your family.
Derdim ki bu senin ailenden dolayı kaynaklanıyor.
I said that's the Irish Catholic coming out in them.
Ve diyordum ki bu aslında onların içlerinde olan İrlanda Katoliklerinden kaynaklanıyor.
Something happened to change that joke for me.
Bir şeyler oldu ve bu şaka aslında benim için değişti.
I had an old woman in my church.
Kilisemde yaşlı bir kadın vardı.
Who studied genealogies.
Bu kadın soy ağaçları üzerinde çalışırdı.
The last 20 years of her life, that's all she did. She studied genealogies.
Hayatının son 20 yılı boyunca bunun üzerinde çalışırdı.
So she told me, she said, "Pastor, I can do your genealogy for you."
Ve bana dedi ki, "Pastör, ben senin soy ağacını da araştırabilirim."
On my father's side, we never knew where it went. It stopped.
Baba tarafının nereye dayandığını bilmiyorduk.
So my last name is Jackson.
Benim soyadım Jackson.
So I told her, I said, sure, do my genealogy.
Ve dedim ki, tamam, soyadımı araştır.
But I said, I want you to find someone great in my history.
Ama dedim ki, yani benim soyadımda çok önemli birilerini bulmanı isterim dedim.
One of the presidents of the United States was named Jackson, Andrew Jackson.
Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin cumhurbaşkanlarının bir tanesi Andrew Jackson'dı.
So I told her, find a connection to that man.
Ve dedim ki, o adamla bir bağlantımı bul.
There was another Jackson called Stonewall Jackson, a great general in history.
Ve tarihte çok önemli generallerden biri olan Stonewall Jackson diye bir adam var.
I told her, I said, find me a connection with that great man.
Ve dedim ki, o adamla da bir bağlantımı bul.
So she said, I'll do my best, but she said,
elimden geleni yaparım dedi ancak.
The genealogy is your genealogy. You can't change it.
Ama dedi ki soy ağacın soy ağacındır. Bunu değiştiremezsin.
So we discovered that my grandmother on my father's side.
Ve şunu fark ettik ki baba tarafından olan yani babaannem
had been adopted.
Evlatlık alınmıştı.
And so she found the name of the father, the actual biological father.
Ve aslında o kadının da gerçek biyolojik babasının soyunu buldu.
She told me, she said, I have good news and bad news.
Dedi ki İyi ve kötü haberim var.
The good news is I found out who your grandfather was, your great grandfather.
İyi haber, büyük babanın kim olduğunu buldum.
The bad news, she said.
Kötü haber ise.
Is that his name is Moynihan, which is Irish Catholic.
What was his name?
Moynihan.
İsmi Moynihan'dı ve o İrlandalı bir Katolik.
So now I've realized, I discovered I also was Irish Catholic in my history.
Ve aslında benim de tarihte Roma Katoliklere bağlı olduğum ortaya çıktı.
And we all discover that in our genealogies.
Ve hepimiz soy ağaçlarımızda bunu keşfederiz.
All of our family histories.
Tüm aile tarihimiz.
They link us back actually to our father Adam.
Bizi aslında atamız Adem'e bağlar.
Adam was a sinner.
Adem günahkardı.
And so from our own genealogies,
ve kendi soy ağaçlarımızda da
we're going to be connected to sinners.
Günahkarlara bağlı olacağız.
But in biblical genealogies,
kutsal kitap soy ağaçlarında ise
it's a bit different.
Bu biraz farklıdır.
Biblical genealogies,
kutsal kitap soy ağaçları,
they don't just teach us about our connection humanly speaking to Adam.
Adem'e olan biyolojik veya dünyevi dille olan bağlantıdan bahsetmez.
Biblical genealogies are different.
Kutsal kitap soy ağaçları daha farklıdır.
I don't know about the rest of you.
Sizleri bilmiyorum.
But for me when I was younger especially I used to just skip the genealogies.
Ama ben gençken soy ağaçlarını direkt atlardım.
I would read the story.
Hikayeyi okurdum.
Then when I got to the names, or list of names.
Fakat isimler listesine denk geldiğim zaman
I would just skip all of them and go to the next section.
Onları atlar diğer bölüme geçerdim.
But in the Bible they're very important.
Fakat kutsal kitapta bunların yeri çok önemli.
They're so important the New Testament warns us about them.
Öyle ki kutsal kitap bizi yeni antlaşma bizi bu konuda uyarır.
In 1 Timothy 1:4,
1. Timoteus 1:4'te
Paul says,
Paulus şöyle diyor.
Do not give heed to fables or endless genealogies. Which cause disputes rather than godly edification.
Şöyle diyor. Bir saniye.
1 Timothy 1:4.
Masallara ve sonu gelmeyen soy ağaçlarıyla uğraşmamasını söyle. Bu şeyler imana dayanan tanrısal düzene hizmet etmekten çok tartışmalara yol açar.
The next one will be Titus 3:9. Evidently in the early church.
İlk kilisede
genealogies were so important to the people.
Soy ağaçları insanlar için son derece önemliydi.
They were the subject of great discussion and great controversy.
Bu konuda çok fazla tartışmalar ve çekişmeler olurdu.
And for most of us they're not so controversial.
Ve bizim için bu kadar çok önemli değil bu zamanlar.
I know for most Americans
Amerikalıların birçoğu için
we don't know our genealogies very far back.
Soy ağaçlarımızı böyle çok geçmişe dayanarak bilemeyiz.
I read recently most Americans don't know beyond their grandparents.
Amerika'dan büyük bir çoğunluğunun büyük dedelerinden daha geçmişini bilmediklerini fark ediyoruz.
We don't tend to care about genealogies.
Artık soy ağaçlarıyla pek de ilgilenmiyoruz.
But in the Bible genealogies were very very important.
Fakat kutsal kitapta soy ağaçları çok çok önemlidir.
They would link the Jewish people to their past.
Yahudileri geçmişlerine bağlar.
And that link to the past
ve geçmişe olan o bağlantı
determined their future.
Onların geleceğini etkiler.
For instance, if you wanted to claim a piece of land in Israel,
yani İsrail'de bir toprak sahibi olmak bir toprağı talep edecek olursanız eğer,
you had to produce a genealogy connected to that land.
Sizi o toprağa bağlayacak olan bir soy ağacınızın olması lazım.
Even some jobs in Israel were connected to your genealogy.
Bazı işler bile İsrail'de soy ağacılarınızla bağlantılıdır.
In order to become a priest,
mesela kahin olmak için,
or even to work among the priests,
veya kahinler arasında çalışmak için,
you had to have a genealogy connected to the tribe of Levi.
Levi soyuna bağlayacak olan bir soy ağacınıza ihtiyaç vardır.
It was also important to become a ruler in Israel.
Ve İsrail'de yönetici olmak için,
you had to produce a genealogy in order to become a king or queen.
Bir kral veya kraliçe olmak için bir soy ağacınıza ihtiyaç vardır.
Now in our story of Ruth,
Ruth hikayesinde ise,
the genealogy is all about the kingdom of David.
Buradaki soy ağacı yalnızca Kral Davut'la ilgilidir.
And how the kingdom of David was linked to the past.
Kral Davut'un soy ağacı geçmişe nasıl bağlantılıysa,
and how the link to the past also pushed us to the future.
Ve o bağlantı bizi geleceğe bağlar.
In the Bible, genealogies were not about just ancestors.
Kutsal kitapta soy ağaçları yalnızca akrabalarla veya atalarla ilgili değildir.
As soon as Adam and Eve fell into sin,
Adem ve Havva günaha düşer düşmez,
the entire book of Genesis was structured around genealogies.
Yaratılış kitabı soy ağaçlarıyla devam eder.
It would say things like these are the sons of Cain or these are the sons of Abel.
Sürekli şu ifadeler kullanır mesela. Bunlar Kain'in çocukları, bunlar Habil'in çocuklarıydı.
If you when you read the book of Genesis in Hebrew, there are sections divided by the word toledot. These are the sons of, these are the generations of.
Yaratılış kitabını İbranice okursanız toledot kelimesi sık sık kullanılır. Bunlar şunun çocuklarıdır. Bunlar şunun soyundan gelmektedirler.
But very early on in the Bible you'll notice something.
Fakat kutsal kitabın başlangıcında şunu keşfedersiniz.
The genealogies are not just linking us to one ancestor and one ancestor.
Şöyle ki kutsal soy ağaçları bizi şu ataya veya bu ataya bağlamaz.
The genealogies are telling a story.
Aslında soy ağaçları hikaye anlatır bize.
And it's the story of redemption.
Ve o hikaye kurtuluş hikayesidir.
It's important to remember this.
Bunu hatırlamak son derece önemli.
Because the genealogies in the Bible are not like our own family histories.
Çünkü kutsal kitaptaki soy ağaçları bizim kendi aile hikayemiz gibi değildir.
Genealogies in the Bible are always connected to at least two things.
Kutsal kitaptaki soy ağaçları en azından iki şeye bağlar.
The sovereignty of God,
Tanrı'nın egemenliği
and the faithfulness of God,
ve Tanrı'nın sadakati.
As he fulfills his promises.
Tanrı'nın vaatlerini gerçekleştirmesindeki sadakati.
The genealogies were never about an ethnic group of people.
Buradaki soy ağaçları kesinlikle insanların etnik gruplarıyla ilgili değildir.
This was the big mistake the Pharisees made in the New Testament.
Yeni Antlaşma'da Ferislerin yaptığı en büyük hata buydu.
Paul even makes fun of this approach.
Hatta Paulus bununla ilgili espri yapar, bununla ilgili alay eder.
When he describes his credentials,
kendisinden söz ederken,
we're talking about him being from his tribe and a Pharisee of Pharisees.
Kendisinin Ferislerin Ferisisi olduğunu söyler.
He explains to us that these things don't matter in Christ.
Mesih'te bu tarz şeylerin öneminin olmadığından söz eder.
It's not our genealogy to a specific ethnic tribe.
Etnik gruba olan bağlantımız değildir önemli olan.
But it's faith in Jesus Christ.
Ancak asıl önemli olan İsa Mesih'e olan imandır.
There's actually a whole school of theology that makes this mistake as well.
Aslında bu konuda bir teolojik bir ekol çok büyük bir hata yapar.
It's sometimes called dispensationalism.
Onlara dönemselci veya dispensasyonel teoloji denir.
They see everything in the genealogies.
Her şeyi soy ağaçlarına bağlarlar.
They link it all to being Jewish.
Her şeyi Yahudi olmaya bağlarlar.
And so they see the future as a Jewish future.
Ve geleceği de Yahudi geleceği olarak görürler.
The Bible doesn't read like that.
Kutsal kitap bu şekilde okunmaz.
In fact, we're told in the genealogies.
Fakat soy ağaçların kendisinde bile,
that it's not that our specific tribe saves us.
Bizi kurtaran şeyin belirli bir belli bir oymak olmadığını gösterir.
Or that a specific person in our tribe saves us.
Veya oymağımızdaki belirli bir kişinin bizi kurtarmadığını söyler.
In fact, when you look at the genealogies,
ancak soy ağaçlarına baktığınız zaman,
you see a story of the failures of our patriarchs.
Atalarımızın başarısızlıklarını görürüz.
If it weren't for God intervening in that genealogy,
eğer soy ağacında Tanrı müdahale etmeseydi,
there would never be a patriarch who could save us, never.
Bizi kurtarabilecek hiçbir ata olmazdı.
In fact, God will often play games sometimes with these genealogies.
Aslında Tanrı bu soy ağaçlarıyla ara sıra oyun oynar bir nevi.
To show us that it's not about the greatness of people in those genealogies.
Çünkü amacı oradaki o büyüklüğün insanlarla ilgili olmadığını göstermekti.
You'll notice sometimes there's a common theme of the older serving the younger.
Older?
The older son serving the younger.
Sık sık yaşlı olan ilk oğlun ikinci oğla hizmet ettiğini görürüz.
Okay, and there's also a story, you see stories of twins, two people born.
İkizlerin doğduğunu da görürüz ara sıra.
In the Bible, traditionally the firstborn would rule.
Kutsal kitapta geleneksel olarak ilk doğan egemenlik ilk doğan yönetir aileyi.
But many stories in the Bible the firstborn is ruled by the younger son.
Fakat kutsal kitaptaki birçok hikayede ikinci doğan ilk doğanı yönetir.
God reverses that order.
Tanrı o düzeni değiştirmeye çalışır.
Cain is the oldest of twins.
Cain ikizlerin ikincisiydi.
But it's Abel, his younger brother who rules.
Pardon, ikincilerin ilk doğanıydı fakat onu yöneten kardeşiydi.
Isaac from Sarah, not Ishmael, is the one who rules.
İshak İsmail'i yönetti.
Jacob is the one who rules over Esau, the firstborn.
Yakup Esav üzerine egemenlik sürdü.
Perez and Terah and Zerah in Genesis 38.
Perez, Terah ve Zerah bunlar diğer örnekler.
Joseph, the favored younger brother, rules.
Yusuf en genç çocuk diğerlerini yönetti.
Ephraim and Manasseh.
Efraim ve Manasseh.
In Genesis 48.
Yaratılış 47'de geçer bu.
We see very clearly
çok açık bir şekilde
that the normal rules for genealogies
soy ağaçlarındaki var olan kuralların
God changes them.
Tanrı tarafından değiştirildiğini görürüz.
And he does this
Tanrı bunu yapar
to show us
öyle ki
that the promise he made to Adam
Adem'e yaptığı vaadin, Adem'e verdiği vaadin.
In what we sometimes call the covenant of grace.
Ki buna sık sık lütuf antlaşması diyoruz.
That promise to bring a savior.
Ve o lütuf antlaşması bize kurtarıcıyı getirir.
That promise would never be accomplished by any human patriarch.
Ve o kurtarış hiçbir insan atası tarafından gerçekleştirilmez.
When you look at the genealogies.
Soy ağaçlarına baktığınız zaman
one theologian says this.
Teologlardan bir tanesi şöyle der.
He says there is an undeniable succession of improper events.
Düzeni olmayan konularda çok büyük bir başarı vardır.
He says this actually constitutes the backbone of this history.
Ve bu da aslında tarihin bel kemiğidir.
People cheating.
İnsanlar hile yapar.
People lying.
İnsanlar yalan söyler.
People stealing.
İnsanlar çalar, hırsızlık yapar.
Jacob is moved by a passion.
Yakup'un bir tutkusu vardı. Tutkusuyla hareket etti.
Rachel demands children or death.
Rahel ya çocuk ver ya öleyim dedi.
Tamar forces events in Genesis 38.
Tamar Yaratılış 38'deki bazı olayları zorlamaya çalışır.
Sarah puts Hagar in Abraham's bed.
Sara Hacer'i İbrahim'in yatağına iter.
Lot commits double incest with his own daughters.
Lut kendi kızlarıyla ensest ilişki yaşar.
When you read the story of our ancestors,
atalarımızın hikayelerini okuduğumuz zaman,
it's a story filled with failure and sin.
Başarısızlık ve günahla dolu olduklarını
and
görürüz.
If our family story
ve bizim kendi aile hikayemiz
depended on the faithfulness of our patriarchs,
atalarımızın sadakatine bağlı olsaydı
we could never have salvation, ever.
Asla kurtuluşa sahip olmazdık.
But the genealogies in the Bible,
fakat kutsal kitaptaki soy ağaçları
they teach us a very different story,
bizlere çok farklı şeyler öğretir.
That our salvation,
öyle ki bizim kurtuluşumuz
is a result of the genealogy of grace.
Lütuf soy ağacına dayanır.
Our family history,
aile tarihimiz.
The history that brings us to where we are in Jesus Christ.
Bizleri İsa Mesih'teki konumumuza getiren
does not come from any patriarch.
Hiçbiri atalarımıza dayanmaz.
It comes from the sovereignty of God.
Yalnızca Tanrı'nın egemenliğine
and the faithfulness of God.
Ve Tanrı'nın sadakatine
to
dayanır.
To fulfill his promises.
Öyle ki şöyle ki o vaatlerini tamamladı.
And to save us through Jesus Christ.
Ve bizleri İsa Mesih'te kurtardı.
You know, in the story, in the genealogies of the Bible.
Biliyor musunuz kutsal kitaptaki soy ağaçlarında?
People are chosen there.
İnsanlar orada seçilmiştir.
That we would never choose if we were making our own genealogy.
Orada seçilen insanlar, orada seçilen insanlar bizim asla seçmeyeceğimiz insanlardı.
You know, we all have family members.
Her birimizin belli bir aile üyesi var.
That if honestly, if you're having a family gathering,
yani mesela bir aile toplantısı olduğu zaman,
maybe you have someone.
Belki birisi.
Like I call Uncle Bob.
Mesela benim Uncle Bob'a ya babamca dediğim kişiler.
That one person in your family that we all know.
Yani o kişi aslında ailemizdeki belirli bir kişidir.
That if you were creating your family history.
Yani aslında siz o aile ağacını yaratmış, aile soyunu yaratmış olsaydınız.
You may not take him completely out.
Yani o kişiyi atmazdınız.
But you wouldn't write a lot of stories about him.
Ama onun hakkında pek de hikaye yazmazdınız.
In fact, you may just leave him out altogether.
Yani belki de onu tamamen aile ağacından silerdiniz.
But in the Bible it's different.
Fakat kutsal kitapta bu durum böyle değildir.
If you look at the genealogy of Matthew chapter 1,
Matta 18'deki soy ağacına bakarsanız eğer,
we have a direct connection to the story of Ruth.
Ruth hikayesine direkt olarak bağlantı görürsünüz.
When you read the story of Ruth,
Ruth hikayesini okuduğunuz zaman,
you're reading a whole story background that's going into that story of Ruth.
O hikayeye direkt olarak bir akış fark edersiniz.
By the end of the story of Ruth,
Rut'un hikayesinin sonuna doğru,
God has restored the kingdom of David and the family of David.
Tanrı Davut'un ailesini ve krallığını yeniden kurar.
He restored it in at least two ways.
Onu iki şekilde yapar.
First, from incest.
Birincisi ensestle ilgili.
And second, from death.
Ve ikincisi de ölümle ilgili.
If you go back into the history of the story of the family of David,
Davut'un hikayesini geriletirseniz eğer, geriye doğru giderseniz,
you find in Genesis chapter 38 a very very sad story.
Yaratılış 37'de çok üzücü bir hikaye duyarsınız.
Tamar was given a son from Judah.
Tamar'ın Yahuda'dan bir oğlu olur.
And the son died.
Ve oğlu ölür.
As a result, the younger son was supposed to fulfill his obligations.
Fakat doğal olarak genç oğul bu sorumluluğu yerine getirmek zorundadır.
That younger son failed and he also died.
Genç oğul başarısız olur ve o da ölür.
So Judah was afraid of Tamar.
Ve Yahuda Tamar'dan korkar.
So he sort of put her aside.
Ve onu uzaklaştırır.
And in her desire to have a child,
ama Tamar'ın çocuk sahibi olma arzusu,
she tricked her father-in-law Judah.
Kayınpederi Yahuda'yı tuzağa düşürür.
She had relations with him.
Onunla ilişkiye girer.
And bore a son.
Ve bir oğul doğurur.
Now this is one of these stories.
Ve bu hikayelerden bir tanesidir ki,
if you had it in your family history,
yani eğer sizin aile ağacınızda olsaydı,
you may admit that it was true.
Yani bunun doğru olduğunu kabul ederdiniz belki.
But you wouldn't make a big point of telling everyone about it.
Ancak bu konuda kimseye bahsetmezdiniz.
Something that you would probably want to keep quiet.
Yani bu konuda sessiz kalmayı tercih ederdiniz.
But in the genealogies of Matthew,
ancak Matta'daki soy ağacında,
Tamar is mentioned in those genealogies.
Orada Tamar'dan bahsedilir.
Our minds are drawn all the way back to that story of incest.
Ve onun ismini okuduğumuz zaman direkt o ensest ilişkiyi hatırlarız.
You see, the Bible says that a child of incest to the 10th generation cannot enter into the temple.
Ve kutsal kitap ensestten doğan çocuğun 10 soy ağacı geçmesi lazım ki tapınağa girebilsin.
In the story of Ruth, that incest is restored and it's made right.
Ruth hikayesinde ise o ensest olayı artık düzene girer. Düzelir daha doğrusu.
The thing about that story though,
buradaki hikayede ise
two other women are also mentioned.
İki kadından da bahsedilir.
In the genealogy of Matthew.
Matta soy ağacında bundan bahsedilir.
Matthew 1 verse 5.
Matta 1, 5. ayette
it mentions Rahab,
Rahab'ın,
and it mentions Ruth.
Rahab'dan ve Ruth'tan bahsedilir.
In the story of Ruth, we find something.
Ruth'un hikayesinde bir şey görürüz.
The incest of Genesis 38,
Yaratılış 37'deki ensest ilişki
is made right by Ruth.
Ruth tarafından düzeltilir.
But Ruth, remember where she came from.
Fakat Ruth'un nereden geldiğini bir anımsayalım.
She was a Moabite.
O bir Moablıydı.
The father of the Moabites was who?
Moabların babası kimdi?
It was Lot.
Lut'tu.
That tribe was a tribe founded by incest.
O oymak ensest vasıtasıyla ortaya çıkmıştır.
Lot produced children from two of his own daughters.
Lut'un kendi öz iki kızından çocukları oldu.
And that tribe was considered cursed by Israel.
Ve o oymak İsrailliler tarafından lanetlendi.
And yet the incest of Genesis 38.
Ve Yaratılış 38'deki incest.
God cured and remedied that incest.
Tanrı o ensesti iyileştirdi, o şifa verdi bir nevi.
Bringing Ruth the Moabitess to do so.
Ve bunu Moavlı Rut vasıtasıyla yaptı.
A woman whose ethnic identity was from incest.
Etnik kökeni enseste dayanan bir kadın.
Was the woman that God used to fix the problem of incest.
kadını Tanrı ensest olayını düzeltmek için kullandı.
It's a story that only God could write.
Bunu düzeltebilecek tek birisi vardı, o da Tanrı'ydı.
And it's told for us in these genealogies.
Ve bu soy ağaçlarında bize bundan bahsedilir.
God also mentions Rahab.
Tanrı aynı zamanda Rahab'dan bahseder.
Rahab, if you remember, was rescued from the city of Jericho.
Ve Rahab biliyorsunuz Eriha kentinden kurtarılmıştı.
She's actually given a title in the Bible.
Ve kutsal kitapta onun hakkında bir onun için bir unvan kullanılır.
She was called Rahab the prostitute.
Fahişe Rahab ismi kullanılır onun için.
And Rahab was actually a fairly famous mother.
Ve Rahab son derece ünlü bir anneydi.
Of another person in the story of Ruth.
Ve Ruth hikayesindeki çok önemli bir kişinin annesiydi.
Rahab was the mother of Boaz.
Rahab Boaz'ın annesiydi.
The man who saved Ruth.
Bu adam.
The man who God used to save the whole tribe of Judah and the line of David.
Bu adam Rut'u kurtardı ve Tanrı'nın tüm Yahuda oymağını kurtarması için kullandığı bir adamdı.
Was a man whose mother was a Gentile prostitute.
Ancak annesi diğer uluslardan olan bir hayat kadınıydı.
So you see this genealogy.
Ve görüyorsunuz bu soy ağacı.
It's not a genealogy that you and I would have written.
Bizim yazacağımız bir soy ağacı değil.
We could never imagine such a genealogy.
Böyle bir soy ağacı hiç aklımızın ucundan bile geçmez.
If you're going to fix the problem of incest.
Ensest problemini halledecek olursanız
eğer. You could imagine bringing up a pure, wonderful young woman.
Pak ve mükemmel bir kadın ortaya çıkmasını istersiniz.
And from her purity and from her beauty solve the problem.
Ve öyle ki yani o kadının temizliğinden ve o kadının güzelliğinden her şey hallolsun istersiniz.
Instead God chooses to use a former prostitute.
Ancak kadın eski bir hayat kadınını kullandı.
And a child of a tribe from incest.
Ve onun yanında da kökeni ensest ilişkiye dayanan bir kadını ortaya çıkardı.
To save his people from their sins.
Öyle ki halkını günahlarından kurtardı.
The genealogies in Ruth.
Ruth'taki soy ağacı.
And the genealogies connected to Matthew.
Ve Ruth'taki soy ağacı Matta'daki soy ağacına bağlantılı.
They show us all.
Bu bize her şeyi.
That the only family history that matters for us.
Yani bizim için asıl önemli olan aile soy ağacının
is the faithful work of God that leads us to Jesus Christ.
Bizleri İsa Mesih'e bağlayan Tanrı'nın sadakatli soyuna bağladığını gösterir.
This is very good news.
Bu çok güzel bir haberdir.
We're all connected by human ancestry to our father Adam.
Bizler hepimiz insani soy ağacı olarak Adem'le bağlantılıyız.
Yet all of us who believe in Jesus Christ.
Ve hepimiz İsa Mesih'e iman ediyoruz.
Are now connected to a new family history.
Ve İsa Mesih'e bağlantılı İsa Mesih'e iman ederek yeni bir aile ağacına bağlantılıyız.
A family history connected to the sovereignty of God.
Bizim soy ağacımız Tanrı'nın egemenliğiyle bağlantılı.
And the faithfulness of God to always fulfill his promises.
Ve vaatlerini her daim gerçekleştiren Tanrı'nın sadakatine, Tanrı'nın egemenliğine bağlantılıdır.
And the most central part of that promise is sending Jesus Christ to save us from our sins.
Ve bu vaadin asıl merkezi, asıl ana noktası da bizi kurtarmak üzere gönderilen İsa Mesih'tir.
Many people suffer greatly because of their family history.
Birçok insan ailesindeki aile tarihinden dolayı acı çeker.
Many people suffer greatly because of their ethnic connections or ethnic history.
Birçok insan etnik kökenlerinden dolayı acı çeker.
I've even heard some people say my father was always angry, which means I'm also always going to be angry.
Bazen şöyle bir cümle duymuşumdur. Benim babam çok öfkeli biriydi ve ben de muhtemelen çok öfkeli biri olacağım.
I've heard some people say my people have been thieves, I'm always going to be a thief.
Bazı insanlar derler ki benim atalarım hırsızdı. Ve hep hırsız olacağız.
But the genealogies of the Bible teach us something different.
Fakat kutsal kitaptaki soy ağaçları bize çok farklı şeyler öğretiyor.
They show us that we are adopted into a new family.
Bizlerin yeni aileye alındığını söyler.
A family whose genealogy is a genealogy of grace.
Ve soy ağacı lütuf soy ağacı olana dayanır.
Jesus Christ came to this world.
İsa Mesih bu dünyaya geldi ki
to fulfill all the promises told in the story of these genealogies.
Tüm o soy ağaçlarında verilen vaatler yerine gelsin.
So that no matter what your family history may be.
Yani aile soy ağacınız her ne olursa olsun.
Those of us who are adopted into the family of God through Jesus Christ.
Tanrı'nın ailesine İsa Mesih vasıtasıyla evlatlık alınan bizler,
we have a new family history.
Yeni bir aile tarihine sahibiz.
We have a new hope.
Yeni bir umuda sahibiz.
And we have a great future.
Ve mükemmel bir geleceğimiz var.
Karl Marx, the famous Marxist philosopher.
Marxist filozoflardan biri olan, en ünlü filozoflardan biri olan Karl Marx.
He said if you deprive people of their history,
eğer tarihindeki
if you take away a sense of their history.
Eğer tarihlerindeki bazı şeyleri çıkaracak olursanız,
he says you can then convince people of anything.
İnsanları her şeye ikna edersiniz diyordu.
When you study the genealogies in the Bible,
Kutsal Kitap'taki tarihi soy ağaçlarını okuduğunuz zaman,
we are reminding ourselves,
kendimize sürekli şunu hatırlatırız.
Of our own family history.
Kendimize sürekli kendi aile ağacımızı hatırlatırız.
And therefore we're connecting ourselves to the hope we have in our future.
Ve bu nedenle de bizi gelecekteki umuda bağlar bu.
See, knowing where you came from,
nereden geldiğinizi bilmek,
is helpful for knowing where you're going.
Nereye gideceğinizi bilmekle ilgilidir.
And in Jesus Christ,
ve İsa Mesih'te,
we have a completely new direction and future.
Yepyeni bir geleceğimiz var.
He came to this earth,
o bu dünyaya geldi,
to take our places,
öyle ki bizim yerimizi alsın,
on that cross,
öyle ki çarmıhta bizim yerimizi
to
alsın,
take our sins on himself,
günahlarımızı kendisi üstlensin,
and connect us to the genealogy of grace.
Ve bizleri lütuf soy ağacına bağlasın.
So as just like Ruth in this story.
Ve hikayedeki tıpkı hikayedeki Ruth gibi.
She was born into a family and tribe of incest.
O ensest kökenli olan bir oymakta doğdu.
Moab was known as a place of famine and death.
Moab açlık ve kıtlık ve ölümün olduğu yer olarak bilinirdi.
But because God changed her.
Fakat Tanrı onu değiştirdiği için.
God called her out of Moab.
Onu Moab'dan çağırdı.
Her story changed completely.
Ve onun hikayesi tamamen değişti.
And along with her story, our story also changed.
Ve onunla birlikte bizim hikayemiz de değişti.
The Book of Ruth,
Rut kitabı,
moves from famine to harvest.
Kıtlıktan bolluğa,
from faithlessness to faithfulness.
İmansızlıktan imana,
from widowhood to marriage.
Dulluktan evliliğe,
from barrenness to fruitfulness.
Kısırlıktan verimliliğe.
And ultimately from death to life.
Ve doğal olarak ölümden yaşama götüren
and
hikayedir.
And that story is directly linked to the coming of Jesus Christ.
Ve bu hikaye direkt olarak İsa Mesih'in gelişiyle bağlantılıdır.
And to our story.
Ve doğal olarak bizim hikayemiz.
If we will but believe in and follow Jesus Christ.
Yani eğer biz İsa Mesih'e iman edersek bizim hikayemizle ilgilidir.
So I encourage you this morning.
Ve bu sabah sizi teşvik etmek istiyorum.
To believe in Jesus Christ.
İsa Mesih'e iman edin.
If you have not,
eğer iman etmiyorsanız,
then you'll find a new family history.
Eğer iman etmiyorsanız yeni bir aile hikayeniz olmayacak.
A new genealogy.
Yeni bir soy ağacınız.
Full of grace and mercy and peace.
Yani lütufla ve esenlikle dolu bir soy ağacınız olmayacak.
And those of us who are believing in Jesus Christ.
Ve İsa Mesih'e iman eden bizler.
May the Lord give us continued faithfulness to hope in Him alone.
Tanrı bize yalnızca ona iman edecek, yalnızca ona umut bağlayacak bir iman versin.
Not in our family history.
Bizim soy ağacımıza, dünyevi soy ağacımıza değil.
Not in our own ability.
Kendi becerimize değil.
But only in Jesus Christ.
Yalnızca İsa Mesih'e.
Let's pray.
Gelin dua edelim.
Our Father in heaven.
Göklerdeki babamız.
We thank you that you are our Father.
Babamız olduğun için sana minnettarız.
And through faith in Jesus Christ.
Ve İsa Mesih'e iman ettiğimiz için teşekkür ediyoruz.
No matter what our family history was.
Ve aile ağacımız her ne olursa olsun.
Whether it's unknown.
Bilinse de.
Whether it's full of evil.
Bilinse de bilinmese de.
Whatever it is.
Kötülük dolu olsa da.
We now look to Jesus Christ.
Şimdi İsa Mesih'e bakıyoruz.
We connect ourselves through this genealogy of grace.
Bu lütuf soy ağacıyla bizi kendimizi İsa'ya bağlıyoruz.
To the faithfulness of Jesus Christ.
İsa Mesih'in sadakatine umut bağlıyoruz.
He alone saves us from our sins.
Bizleri günahlarımızdan kurtaracak yalnızca O'dur.
He alone gives us a new family.
Bize yeni aile veren yalnızca O'dur.
And he alone gives us a new future.
Ve bize yeni gelecek verecek veren de yalnızca O'dur.
So we pray now in his name.
Şimdi de onun ismiyle dua ediyoruz.
Amen.
Amin.
Evet, hep birlikte Rab'bin duasını ilahi olarak söyleyelim.
Ey göklerde ki babamız, kutsal olsun senin adın. Krallığın gelsin senin, gökte yerde arzun olsun. Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine. Bize borçlu olanları affettik biz, sen de bizi aynen öyle affet yine. Bizi koyma denenmeye, kurtar bizi kötülükten, kurtar bizi kötülükten. Çünkü krallık ve kudret, yücelikler hep senindir. Sonsuzluktan sonsuza dek.
Rab sizi bereketlesin ve sizi korusun. Rab size yüzünü parlatsın ve size lütfetsin. Rab size yüzünü kaldırsın ve size esenlik versin. Amin. Amin.